Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yine bir pazar akşamında hayırlı odada beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan ve kıymetli abim Mehmet Emin Okur'la birlikte gündemimize düşenleri, gönlümüze düşenleri yorumlamaya çalışacağız. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz?
Allah olsun,
iyiyiz. Sizi bugün biraz daha böyle, nasıl diyeyim, rahatlamış ve ferah bir şey, bir halde gördüm.
Allah
hayırdır?
Allah, hep öyle bir kabz halimde miydi?
Geçen hafta biraz öyleydiniz sanki.
Öyle mi?
Evet, kabz hali, bast hali. Bak ne güzel bir konu hemen açıldı, evet. Mehmet abicim. Biraz izah edebilir misiniz? Gerçi size, sen ilahiyatçı değilsin, niye bu konular hakkında konuşuyorsun diye çok yorumlar yapıyorlar ama.
Evet, Allah da ilahiyatçılar falan dinlemiyor herhalde bizi. Bize de çok gelmiyor. Tabii kabz ve bast iki tane, bir ferahlama hali, bir de daralma hali. Yani psikolojide de buna manik ve depresif derler. Yani böyle çok coşkun hallerde bulunmak veya çok böyle üzüntülü hallerde bulunmak, içine kapanıp açılmakla alakalı. Tasavvufta da bu var, hayatta da bu var. Dümdüz bir trend değil hayat. Yani dümdüz böyle yukarı doğru çıkan bir yolda inişli çıkışlı, ama mesela grafiğin yukarı doğru olması. Yani hani bizde de işletmede de böyle kar zarar grafikleri olur. Fakat en sonunda nihayetinde yukarı doğru gitmek
mevzu. İvme hep artacak yani.
Evet, ivme hep artmalıdır. Bu insanın halleri de zamandan zamana değişiyor. Fakat bunu da tabii sizin gibi erbabı anlıyor herhalde. Kimin kabz, kimin bast halinde olduğunu.
Erbabından daha ziyade bir bu mevzuda daha evvel bahsi geçen yani üstadlardan, büyüklerden de bir takım şeyler söyleniyor. Mesela ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Bu hali insan ileriki zamanlarda tercih edebiliyormuş, yani kabza da mı, basta mı?
İradi olarak.
Evet, iradi olarak. Yani evet. Mesela bu bana çok ilginç gelmiştir. Hala da ilginç gelir.
Evet.
Yani bunu insan demek ki onu da şöyle izah ediyorlar. Yani o iradi olarak kabzı tercih etmek aslında belli bazı yerlerin, belli bazı durumların edebi gerektirmesinden mütevellittir. Hmm. İnsan oralarda o coşkunluk haliyle değil, tam tersi sıkışıklık haliyle oralarda bulunursa, mesela hac, mesela
evet,
ravza.
Evet.
Oralarda insan iradi olarak bu kabz halini tercih etmeli. Dolayısıyla böyle bir edebe mugayir, o coşkunluk, taşkınlık halinde insan evet, olmamalı diye söylemişlerdi büyükler.
Belki tabii biz bilemiyoruz ama o ilerleyen seviyelerde bu mutluluğun da, neşenin de, hüznün de çok bizim normal o seviyedeki insanların yaşadığı gibi olmadığı noktalar geliyor. Yani kabzın da bastın da aslında çok da ehemmiyetli olmadığı, bir seyrin ortaya çıktığı, ona göre bir seyir ama o makamdaki bir seyrin ortaya çıktığı hallerde de onlar kendine göre demek ki bizim etkilendiğimiz gibi etkilenmeyecektir. Yani üzüntü veya mutluluk veya işte öfke veya korku, hüzün, onlar için aynı şeyler değiller. Öyle anlıyoruz az çok biz de. Yani öyle söylerler. Yani yüksek derecedeki insanlar ne bir şeye çok fazla mutlu olurlar, ne bir şeyden çok büyük üzüntü duyarlar, ne işte tamamen bir bittim hali, ne işte ya işte bu çok iyi oldu, müthiş güzel oldu hali. Bunu biraz da bizim işletmecilikte şeye benzetiyorum ben. Böyle büyük tüccarlar büyük karlarda, büyük başarılarda da coşku hali yaşamazlar, çok büyük. Büyük kayıplarda da böyle tamamen bir göçme hali yaşamazlar. Maneviyatta da bu halde, yani böyle.
Yani patronlar aslında o hale
bir
bulmuşlar
mı yani? Bir derecede o manada, yani işletme manasında bir seyir var orada da, bir sülük var. Orada da böyle ne kaybedince çok acayip üzülmek ve yeniden toparlayıp oraya gelebilirler. Ne bir şey kazanınca da çok acayip bir sevince kapılmak manasında.
Hani Mevlana'nın da öyle bir sözü var ya abi, gam da sevinç de diyor, sen de bir misafirdir.
Evet.
Nasıl olsa gidecek, o evet, yüzden kalıcı olana itibar etsen diye.
Doğru, bu sanki o gam ve sevincin de üstüne çıkmak. Yani belki hadisenin esas sahibinden gelen şeyi görmek, biraz daha ona müşahede makamına gelmek falan, böyle şeyler herhalde. Yani biraz şu anda herhalde biz de o çizgiyi çok geçtik yani. Artık konuşamayacağımız bir noktaya doğru geldiğimizi
yok,
hissediyorum.
Estağfurullah, tam tersi, müşahedeye geldiniz, müşahededen konuşacaksınız diye ben ümitlenmiştim
yok,
aslında.
Yok, evet. Biz ayağımızın ucunu göremiyoruz. Nerede konuşacağız?
Ayağımızın ucuna bakmamız gerekiyor değil mi abi?
Hep oraya bakıyoruz.
Nazar berkadem,
evet, nazar berkadem.
Evet. Geçen öyle bir bahis geçti de gerçekten insanlar dışarılarda mesela bir toplu taşıma vasıtasında iki tane kadının konuşmasına şahit olmuştum, Allah affetsin. Diyordu ki biri diğerine, evde dur ne oluyor? İki insan görelim kardeşim dedim diyor. Hı. Çıktık dışarıya diyor, alışveriş merkezine gittik diyor. İnsan görmek. Hı. Şimdi insan görmek meselesi gerçekten görüyorsunuz ama bu sefer görünüyorsunuz da aynı zamanda. Bu görüşmeler, alışverişler falan bazılarının nazar diye ifade ettiği o bir takım menfi etkilenmelere de yol açabiliyor. Burada mesela büyüklerin, üstadların, bir de bu abi yani 1000 sene önce konmuş bir kaide yani nazar ber kadem. O dönemde böyle muhtemelen bir şer-i şerifin hakim olduğu, insanların böyle tesettüre riayet ettiği, çok böyle bu tür ortamların da olmadığı bir dönemdeydi. Diyor ki sen nazar ber kademe uyacaksın bu dönemde yani. Sokakta, orada, burada, her tarafta. Şimdi bugünle kıyaslandığında o prensip ne kadar hayati bir bağlamda şu anda.
Biz tabii dergide, Genç Dergisi'ne yazmaya başladığımızda bu sene ya işte bir mesaj verecek bir şey de olsun diyerek bu 10 esası yazalım her hafta, her ay dedik. 10 esasa 10 satır diye bir şey biz kendi anladığımız kadar veya anlamadığımız kadar bir şey yazıyoruz. Bir de hani birer satır olsun ki böyle sayfalarca açıklama bizim okuyucularımızın sabrı müsait değil. Birer satırla onları açıklayalım. Nazar ber kadem de ilk şeydi zaten esastı.
Evet, evet.
O ilk esası açıklarken bu sadece aslında hem gidilen yönle alakalı, bu ayakların götürdüğü bir yönle alakalı. Fakat bizi idare eden ayaklar değil aslında orada. Kendi gönlünde olan niyetimiz yani. Niyetimizle gittiğimiz yönün telifini yapabilmek için belki nazar ber kadem. Yani hakikaten gönlümüzün götürdüğü yere mi gidiyoruz? Yönetici kalp mi burada? Hep onu söylenir ya yani. İşte öteki o hanımın söylediği gibi gidelim iki tane insan görelim demiş ama ya yine bir tasavvufta anlatılan bir şey vardır. İnsanlar bu kendi nerelerde açıkları varsa o hayvanın suretine bürünerek görünürler diye bir şey var. Mesela kimi hırslı sırtlan olarak görülür, kimi çakal olarak görülür.
Rüya yorumunda da böyle bir şey var.
Yani belki var.
Gördüğün işte hayvan aslında senin nefsinin yani, suretidir.
Evet denir. Mesela o tip bir şey. Belki de o yüzlerce, binlerce hayvan görüyor ama insan gördüğünü zannediyor o manada diyelim ki.
Ya sen de çok derin bir şey söyledin.
Ne yapayım
abi,
sen orayı açıyorsun sonra da derine ya gittin
Allah
diyorsun.
Allah Allah, siz şimdi evet böyle yani tamam müşahede dedik de bu kadar da müşahedeye girmeseydin abi.
Nazar ber kademden başlayın.
Mahir İz Hoca'ya gelmiş bir öğrencisi, efendim demiş ben demiş ezber yapamıyorum. İşte siz nasıl yapıyordunuz gençliğinizde diye. Evladım demiş biz Osmanlıydık. Bize ilk öğrettikleri ya nazar ber kademdi. Yani gözünü ayağına mıhlarsın. Evet. Oradan yani bu ne demek? Biz öyle yürürdük. Dolayısıyla zihnimiz berraktı. Yani oraya buraya bakarak. Şimdi hele hele şu dönemde medya çağında milyonlarca mesajın böyle yağdığı bir dönemde gerçekten bizim zihnimiz bir tür kirlenmeye maruz kalıyor. Evet. Bu tıpkı şeye benziyor Mehmet abi. Nasıl bir annemiz bir odayı temizler sonra kapısını kapatır. Orası temiz kalacak zannederiz biz. Halbuki oraya bir kirlenme oluyor yine yani. Buna yumuşak kirlenme diyor medya bilimciler.
Evet.
Yani oraya bir takım böyle bilgiler, sözler, sesler, görüntüler bizim zihnimize akıyor tabiri caizse. Aktıkça da bizim esas olması gereken, alması gereken o zihnimizle ilgili kapasite doluyor bir şekilde. Dolayısıyla Mahir İzzi Hoca'nın işaret ettiği nokta da o. Yani biz önümüze bakardık, zihnimiz berrak kalırdı. Dolayısıyla ezberi de kolay yapardık.
Evet.
Sizin yapamamayışınızın altında yatan sebep de budur.
Bir de tabii bu alışveriş merkezi hep bizim konuştuğumuz bir konu. Yani oralarda kafa dağıtmak, insan görmek falan filan bence insanın psikolojisini doğru etkileyen bir şey değil. Ben birkaç psikologdan da duydum. Yani alışveriş merkezlerinde çok vakit geçirmeyin. Oranın elektriği sizi kötü etkiler. Yani hakikaten orada alışveriş merkezinde bir elektrik oluşuyor. Biz bunu çok hissetmesek bile o girdiğimizde çok biraz durduğunda böyle bir uğultu, bir o insan insan fazlalığının çıkardığı bir elektrik vesaire, bunlar hepsi insana tesir ediyor. Bu alışveriş tuzaklarının haricinde. Yani biliyorsunuz alışveriş merkezlerinde hiçbir şey alelade bir usulde kurgulanmamıştır. Duyduğunuz kokudan, gözle baktığınız renklerden, kulakla duyduğunuz müzikten hepsi bir pazarlama güdülerini harekete geçirici mahiyettedir.
Yapının
kendi
inşaatına, ergonomisine,
mimari pozisyonu değil mi?
Çıkışan, evet,
bir merdivenden girip aynı merdivenden devam edemezsin. Ta öteki uçtan çıkarır, indirir seni. Yani biraz daha insanlar sakinleşmek, sükunet haline kavuşmak, bir huzur hali istiyorlarsa biraz daha deniz kenarlarını tavsiye ediyorlar. O azotun olduğu, denizin getirdiği, o boşluk hissinin getirdiği bir ferahlama.
Deniz kenarında evliya çıkmaz derler.
Ya Ya o ayrı bir şey yani. Deniz kenarından kastınız Çeşme, Bodrum'sa öyledir de. O niyet de yani öyle.
Yenilen
yani.
İçeren de alakası var mı? Balığın böyle... Var. Siz balığa biraz karşısınız herhalde.
Yani biz balığa karşı değiliz. Balığın getirdiği şeylere karşıyız. Yani bir takım tesirlere karşıyız. Nasıl toparlayacağımı da bilemedim bir anda.
Tabii müşahede makamından birazcık geldik.
Ama şurada çok ince bir özellik var. Onu Sami Efendi Hazretleri'nin yine biliyoruz. Yani bu oltayla tutulan balığı, balık aldatılıyor diye yemeyip ağla tutulan balığı yemesi meselesi var. Çok ilginç yani ince gerçekten. Bir şey yani o da. Yani aldatan bizden değildir diyor ya. Yani balığın bile aldatılmasına gönül razı olmuyor.
Hazretin alışverişle ilgili çok ince edepleri de var. Mesela dokunduğu şeyi muhakkak alırmış.
Alıyormuş ya yani, öyleymiş.
O da ilginç
bir şey. Bir de pazara ilk giden oluyormuş her zaman. Hmm. Yani tezgah açılıp bazı gözler değdikten sonra değil.
Bir de abi bir hanım evin beyi olarak... Her hafta gidermiş düzenli pazara.
Evet, böyle belli bir tanınırlığa kavuşana kadar kavuşmak doğru olmadı yani. Belli bir tanıdıklıktan sonra insanların...
Yani artık şöhretin afet haline geldiğini...
İltifat etmesi, evet. Onu rahatsız etmeye başladığı ana kadar evet gidermiş.
Yani sonra mesela şey de var, o yine hassasiyet olarak o her gün bindiği, aynı saatte bindiği tren istasyonundaki biletçiye... Hep bozuk para vermesi. Evet, evet. Biletçinin dikkatini çekiyor.
O da meşhurdur.
Yani evet. Sonra elini uzattığında elini öpüyor biletçi. Daha sonra ona bir tane takke takdim ediyor.
Evet.
O takkeyle böyle bir güzel
mesaj
yol açılıyor.
Mesaj veriyor hiçbir şey söylemeden. Evet.
Mesaj, o mesaj yerine ulaşıyor. Sonra biletçi de yolun bağlarından
sonra alıyor. Sonra tesbih hediye ediyor. Evet. Takkeden sonra. Evet, evet. O da bir mesajdı.
Bu alışveriş merkezlerinde Mehmet abi demin ifade ettiniz ya. Hani insanlar böyle oraya bir şeyler görmeye gidiyorlar falan filan. Aslında birazcık hani... Bir şey yemeye gidiyor insanlar bir. Alışveriş yapmaya gidiyorlar. Bir de gerçekten işte kendilerine göre bu modern hayatın eğlencesi olarak, merkezi olarak kabul edilmiş yerler. O niyetlerin aslında tevhidinden kaynaklanan bir daraltma olabilir mi orada? Yani herkes çünkü muhakkak, nefsiyle evet. Orada yani bir şekilde. Yani alışveriş yeri pazar gibi yani.
Çarşıların ve hamamlarınla ilgili bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Siz de bilirsiniz. Yani oranın yani şeytanın en fazla olduğu yerler olduğu ifade edilir. Bunda bir mana var tabii yani o niyetlerle gidildiği. Belki hani biz her zaman söylüyoruz ya. Ben mesela kendi çapımda bir şey alacak olsam rafta görünen bir ürünü almamaya çalışırım. Süt bile olsa yani veya başka bir şey bile olsa bir arkadakini alırım. Yani bir göz görmüştür de alamamıştır da aynı işte Osama Efendimizin evet. Şeyinden yola çıkarak. Ve demin oraya da gel onu söylemek lazım. Ben bazen sabah erken gidiyorum çok huzurlu oluyor mesela pazara gittiğimde. Bu Sami Efendi'nin sünnetidir diyerek pazarın ilk açıldığında gidiyorum bazen çocukları falan okula bıraktığımda semt pazarına. Hakikaten çok huzurlu bir alışveriş oluyor. Yani bu tabii farklı manalar var burada. Yani işte pazara gitmekten pazara gitmeye mi fark var? Niyetten niyete fark var.
Bir de hadis-i şerif var ya ben diyor ümmetimin diyor sabahın erken saatlerinde yaptığı işlerin bereketli olması için Allah'a dua ettim diyor evet, Efendimiz. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bizim her sabah yaptığımız her işte belki de bereket var.
Evet, evet.
Belki, yeter ki sabah kalkıp bereketli
olsa evet, belki o manada hayatın o erken başlaması ve o sabahın ilk şeyleri şeyde havanın en böyle bereketli ve temiz olduğu zaman da işte o seher vakitleri zamanlarını söylüyorlar değil mi? Bir şey oranı en yüksek. Şimdi hatırlamıyorum.
İşte demin dediğiniz
geçen
şey.
Geçenki bir yazı.
Yok deniz kenarında ne yüksek diyordunuz?
Azot mu?
Azot işte azot. Evet. O da azot.
Yani orada. Tabii bunların
havadaki azot miktarının en yüksek olduğu zaman güneş ışınlarının en az olduğu zamanmış. Ki o da seher vakti yani.
Evet.
Karanlığın en yoğun olduğu zaman.
Evet. Tabii gerçi biz yani bunları söylerken böyle bir hayat tarzımız tamamen böyle işte düzgün vakitte yatma kalkma endeksi değil.
Ama bu bir kültür abi sonuçta. Hayat tarzı olarak bize bunlar söyleniyor. Biz mesela bir noktasından işte balıkla ilgili bir şey aktarıyoruz. Oradan bir efendim alışverişle ilgili bir şey aktarıyoruz. Aslında bunlar içinde bulunduğumuz camianın güzellikleri. Bir tür dergahın terbiyesi gibi de algılanabilir evet, yani.
Evet. Belki o yani o bin yıllarda bize taşınan bir kültürün birikimi değil mi yani?
Evet, evet.
O biz şimdi evet çok hızlı bir yaşanan bir çağdayız. Her şey çok hızlı akıyor. Fakat neticede aynı şeyler. Yani insan hayatı böyle çok farklı değişmedi o manada. İşte yaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, ölüyoruz. Bir takım alışkanlıklarımız var, uyuyoruz. Yani işte internetin hayatımıza girmesiyle biz mekanik bir insan haline dönüşmedik ki. Netice evet. Şeyler değişti. Yani kullandığımız aletler değişti. Bir yerden bir yere transferimiz çok hızlı hale geldi. Onun da iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyoruz. Bakın yine böyle bir şey var diyor. Mesela jet lag meselesinden bahsedilir değil mi? İnsan diyor bir yerden bir yere böyle 1000 kilometreyi, 10.000 kilometreyi böyle birkaç saat içinde geçmeye endeksli bir vücut yapısı yoktur insanın. Böyle belirli mesafelere çok hızlı geçmek insanın bütün dengelerini bozar onun için diyor. Belki de hani bizim bu seferilik 90 kilometre meselesi vardır ya.
Evet.
Yani
evet.
90 kilometre çıktığında seferi olursun. O hangi bir hızdadır? Yani bence oradaki işte o hızı geçtiğin anda da bir sersemlik başlıyor insanda.
Evet evet, insan dengesi bozuluyor. Evet. Yani şey için anlatırlar ya, İngilizler Afrika'nın böyle balta girmemiş ormanlarında bir seyahat yapıyorlar. İki tane de kendilerine rehber almışlar. Biraz acele ediyorlar. Orayı da görelim, burayı da görelim, şurayı da görelim derken bir bakıyorlar ki rehberler arkada oturuyorlar. Ya diyor, hadi gideceğiz, daha çok vaktimiz azaldı. Göreceğimiz çok yer var. Ne yapıyorsunuz siz? Biz diyorlar ruhlarımızı bekliyoruz. Ya,
Kızılderililer içinde söylerler.
Ruhlar geride kaldı yani.
Evet, çok hızlı hareket edince ruhumuz geride kaldı diyorlar değil mi?
Bu hemhal olmak da aslında birazcık böyle bir şey sanki Mehmet abi. Şimdi oturuyorsunuz bir insanla beraber. Nasılsın, iyi misin, nasılsın, iyi misin falan filan derken bir müddet sonra, yani normalde sen vücut olarak, göz olarak, söz olarak belki buluştur onunla ama kalbin ve ruhun buluşması biraz zaman istiyor.
Doğru. Yani, bir samimiyet, bir ülfet hali.
Evet evet. Mesela şey içinde derler ya hani sohbetler içinde. Yani 20 dakikayı aman aman muhakkak bulsun. 20 dakikadan sonra kaynar ortalık yani. Biraz böyle o halleşme 20 dakikadan sonra oluyor. 45 dakikada da zaten malum. Ondan sonrası pek fazla tavsiye edilmiyor.
Ya şimdi tabii mesela bütün bu donanımlarla hani öyle söyler. Bir bebeğin, şimdi bizde hani küçük bebek olduğu için onlar işte daha böyle yeni yeni görüntülere alışıyorlar. 12 aylık, 20 aylık neyse. Onların en çok dikkat ettiği şeyler reklamlar ve klipler. Çünkü reklam ve klip görüntülerinde en fazla şeyin değiştiği, görüntünün değiştiği bir
kurgu var.
Yakalıyor çocuğu yani orada. Yani çocuk hiçbir şey görmüyor o anda. Yani mesela senin kolayına geliyor, yemeğe o zaman yediriyorsun mesela.
Evet.
Ama çocuk ne yediğini bile bilmiyor o anda. Yani hissetmiyor. Çünkü oraya odaklanmış vaziyette. Bir başka şeye bakmıyor, dinlemiyor. Çünkü orada görüntü çok değişmiyor. Aslında bu bilgisayar oyunlarında da bu var. Yani buna alışan bir insanı, bizim eğitimcilerin, biz de netice eğitimciyiz ama yüksek öğretim. Çocuğun odaklanması sorunu ortaya çıkıyor. Bu kadar çabuk değişen şeyler karşısında sen çocuğu mesela 50 dakika odaklayamıyorsun.
Evet,
şimdi
evet,
ders saatlerinin indirilmesi söz konusu. Aynı sizin dediğiniz gibi de yani sen 50 dakika bir şey anlatamazsın bir adama. Yani o sohbet usulünde de bize de biraz söylerler. Biraz daha farklı sohbet yapıyoruz. Yani 50 dakika motomot okuyarak bugün 20'li yaş, 30'lu yaşlardaki adamı yakalayamazsın.
Evet.
Yani o da var.
Yani buradan ben size gibi sır vereceğim ama vermeyeyim şimdi belki.
Verme, bütün sırlarımızı şey yapma, anlatma burada.
Siz zaten yıllardır 30 dakikadan fazla yapmazsınız abi sohbeti.
Yok yok, yine 40'a yapıyoruz yani anlatmamızda falanla filanla şeyi buluyor. Evet.
Evet. Şimdi geçen çok ilginç bir haber vardı bu. Daha doğrusu bir 10 gün kadar gündemi meşgul etti. Bir köpek Beykoz'da bir kuyuya düştü.
Ya.
Kuyu adını verdiler köpeğe.
Kuyu adını.
Şimdi bugün kuyunun yeni görevi belli oldu diye yeni bir haber daha vardı. Bunu kurtarma köpeği yapacaklarmış itfaiyede.
Allah Allah.
Evet.
Öyle cins bir köpek miymiş
evet,
o?
Evet, sahibi varmış hatta. Sahipleri itfaiyeye bağışlamışlar. Bundan sonra böyle bir kendisine 7 aylık olunca böyle bir görev düşünüyoruz diye itfaiyeci erleri öyle bir şekilde gazeteye açıklama yapmışlar. Nasıl karşılıyorsunuz abi? Bir,
evet.
Hakikaten AFAD'dır, Kızılay'dır. İtfaiyedir. Bayağı bir seferberlik oldu.
Yani ben tabii o haber beni...
Biraz eleştirenler de oldu mu bu açıdan? Yani?
Yok, ben kendi hesabıma baktım. Çok da eleştirileri falan dinlemedim. Sosyal medyadan çok takip etmedim ama köpeğin kurtulma hikayesini takip ettim belli bir müddet sonra. Sabah namazına karşı kurtulduğunda da haberim oldu. Yani ben de takip ediyordum. İşte bu köpek kurtuldu mu kurtulmadı mı diyerekten. Bu ve mesela şimdi daha bitirmedim yazıyı, vereceğim. Bu akşam, pazar akşamı vereceğim yazıyı. Genç dergisinde yazdığım yazı da onunla ilgili. Yani kuyu kurtuldu, kuyu kuyudan kurtuldu, sıra bizde gibi. Daha başlığını atmadım da. Yani biz de işte, biz de aslında bir takım şeylerimizle kuyunun içindeyiz. Bizi kurtaracak bir ip bekliyoruz aslında.
O, hepimiz o, Yusuf'uz kuyularda.
Evet, evet gibisinden böyle.
Bizi kurtaracak bir ip bekliyoruz.
Bir de şey yani. hem Yusuf'uz o ritüel, hem işte Yunus'uz. Hazreti Yunus'uz,
evet,
karanlıklar
evet.
içindeyiz. Hem de yani ne alaka demeyin, bir klasik bizim bir şarkımız vardır. Benim hoşuma gider. Kör kuyular içinde merdivensiz bıraktın diyerek. Klasik.
Allah.
Ondan sonra.
Allah'tır sahibimiz abi. Merdivenimiz yani, de var.
Eyvallah.
Var
eyvallah. O ipe tutunacaksın ama.
İnşallah.
O da o mesele. O önemlidir. Yani ve o köpek, diyelim ki o kuyuya düşmese o köpek. Yani ben şöyle düşünüyorum Lütfi Hocam. Ya bu İstanbul şehrinde yüzlerce köpek ölüyor günde. Eziliyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor. O kuyuya, belki çoğusu da kuyuya düşüyor, orada kalıyor. Ya o köpek demek ki bir şöhreti yakaladı o kuyuya düşerek. Değil mi?
Yani
o da
o
bir
köpek?
Kısmet yani. Evet, ayrı bir şey
bu da,
yani.
Bu da ayrı bir şey yani. Niye yani o köpek
bir
yani?
Tecelli. Bir sürü insan onu kurtarmak için böyle seferber oldular. Ta İzmitlerden, şuralardan, buralardan insanlar geldiler. Hepimizin dikkatini çekti, takip ettik. Belki de bu insanın mesela şimdi çok böyle tarafkir olduğumuzdan, kutuplara ayrıldığımızdan falan bahsediyor. Birbirine hınç bileyen insanlar bile o köpeğin kurtarılması konusunda birleştiler. Bir ideolojik bir ayrım var mıdır sizce orada? Çevrecisi, şunu bunu onu, muhafazakarı, işte öteki farklı düşünen adam, hepsi ya köpek kurtulsun diye uğraştı yani. Onu birleştiren bir şey oldu aslında.
Evet.
Yani dışarı çıktığımızda bir bok bir köpek yavrusu için birleşen millet en küçük başka bir şey için niye bu kadar ayrılıyor? Bu da ayrı bir sorundur aslında.
Abi burada bir şey de var tabii. Ben çok böyle o noktada hani o kuyuya seferber olanlar kadar böyle iyimser değildim o konuda doğrusu. Bu da sonuçta popüler kültürün kendine ait bize sunduğu o yemek tablası içerisindeki farklı bir tat olarak bunu görüyorum. Ne kastediyorum? Şimdi bazen bize acı veriyor popüler kültür, yiyelim diye. Çünkü hep insanlar oradan besleniyorlar. Bazen efendim tatlı veriyor. Bazen de bu tür herkesin bir şekilde hep beraber bir olma, aynı toplumda yaşama, aynı hissiyatta buluşma noktasında seferber olabilecekleri bir vesile de bu anlamda belirlemiş oluyor. Tabii iyi bir şey bir tarafından baktığınız zaman ama yani hani felaket tellallığı yapmayalım ama bu kadar insan vefat ediyor, bu kadar insan efendim gerçekten işte
kuyuya düşüyor.
Kuyuya düşüyor. Sahra hastanesi gibi toplum o anlamda. Maneviyat kuyularında o kadar çok insan, o kadar çok el, o kadar çok yardım bekleyen var ki. Bu anlamda gerçekten biz kendi üzerimize düşeni nasıl yerine getiriyoruz? Bu kuyudan da bir takım metaforlar üretmek lazım yani.
Evet, evet.
Ya, siz çok güzel
onlara ispat etmişsiniz. Ben de tam oradayım. Yani insanların ilgisini çeken bir hadise ve orada bu kuyuya düşme metaforunun üstünden... Yani bu da algı devrinde yaşadığımızı gösteriyor sizin söylediğiniz gibi. Yani o köpek o kuyuya düşmese ve o kadar ünlü olmazdı. Aynı Allah selamet versin aylan bebek gibi. Yani kaç her gün kaç tane bebeğin olduğunu biz biliyoruz. Binleri bulmuştur belki değil mi? Ama aylan bebek o resmi çekildiği için meşhur oldu. Değil mi? İşte orada o şeylerin bombanın içinde kalan çocuk, o Halepli çocuk muydu? Yüzü gözü simsiyah dumanlar içinde çıkarılınca o meşhur oldu mesela.
Hani mesela şeyde vardır ya, Firavun'un öldürdüğü bütün erkek çocukların o şeyi
tabii,
aslında
gücü, kuvveti.
Ruhi kuvveti Hazreti Musa'ya verildi diye ifade edilmiş. Simge anlamı o anlamda evet, yani. Simge, evet. Sembol.
Yani ve o yani şunu söylüyorum. Yani bugünün insanı gözüyle gördüğü bir şeyde tepki koymaya başlıyor. İşte binlerce ailem var. Bunlar için bir şey yapmak lazım burada.
Evet.
Binlerce işte kuyu denilen köpek gibi köpek var aslında yani, değil mi? O manada. Bizim gözümüzün görmediği.
Evet. Kuyuya daha sonra şimdi 7 aylık olduktan sonra biz bunu kurtarma köpeği yapacağız demeleri de bizim Türk zekası herhalde. Bu kadar masraf yaptık, çalıştıralım keratayı gibi mi düşündü?
Evet. Fakat o köpek de şimdi kurtarma köpeği olmak için kendi tecrübesinde bir şey vermiyor bize, bir işaret vermiyor. Yani öndeki kuyuyu görememiş o köpek daha. Sen onu kurtarma köpeği üretmeye çalışıyorsun.
Çok güzel,
evet.
Çok güzel. Daha doğrudunuz. Evet. Ya bir istidat olmadı açık.
Evet. Bir istidat yok küçüklükte.
Evet. Ama bu kadar da masraf yapıldı. Çıkartmak evet, lazım. Çalıştıracağız evet. Bunu.
Fakat
yani.
Kısmetli bir köpek olduğu malumdur. Yani bulunduğu kuyunun bilmem kaç kat dibinde yemeği ağzına geldi.
Bu kadar insan seferber
geldi,
oldu.
Seferber aynen. Oldu.
Belki ondandır bu hassasiyet. Evet, daha doğrusu evet, ona yönelmek. Evet.
Fakat şöyle de kötü bir şey var hocam. Yani şöhret böyle çok çabuk gelen şöhretler çok çabuk da gider.
Evet.
Yani birkaç gün içinde unutulacak o köpek yani.
Yok unutulmaz çünkü güzel kulübe yapmışlar. Bir de Beykoz İtfaiyesi'nin yanına koymuşlar onu. Evet. Yemeğini de verecekler muhtemelen. O artık devam eder yani.
Fakat ben aynı ilgiyi görmeyeceği için tekrar gidip o kuyu atlayabilir diye düşünüyorum. O ilgiyi bulmak için.
Bu da ayrı bir yorum ama ben o ilginin bitmeyeceğini düşünüyorum. Öyle çünkü mi? 10 gün boyunca bu kadar gündem olmuş bir köpeği muhakkak birileri ziyarete gidecek. Orası Kabe gibi olmasa biz korkalım yani.
Estağfurullah yani, Kabe gibi de değil de yani yok. İşte.
Yani fotoğraf çektirmeye, evet. Bak işte kuyuyla benim fotoğrafım bu diye insanın sosyal medyada paylaşmaya muhakkak bu tür bir şey de olacak, etkisi olacak. Yani.
Şöyle yapalım o zaman, hani konuşmuştuk biz, bizim bakanlık var şimdi, Sur'da kuyular açtılar, gedikler açtılar. Onları düzelt, çok güzel bunu bir hale getirelim. Yani o açılan kuyuların, tünellerin, ne diyorlar ona işte şeylerin, dehlizlerin,
evet,
görüntüsünü yok edelim diye. Belki de gelip o Beykoz'daki kuyuyu da bir restore edip işte yani aynı Sur'daki gibi, Sur neredeydi, nereye geldi? Bu Beykoz kuyu neredeydi, nereye geldi şeklinde bir şey yapılabilir belki.
Evet, yani bu da bir olabilir.
Fantazi mi oldu biraz?
Fantazi oldu biraz. Evet. Neyse. Bir o şeyde kalsak iyiydi. Güzel gidiyorduk. Son virajı alamadık.
Neyse.
Efendim biz Hayrola da birazcık ara veriyoruz. Tekrar buradayız. Sizi de bekleriz. Hayrola da tekrar beraberiz. Mehmet abi, bu son dönemde birkaç haber daha var sizinle konuşmamız gereken diye düşünüyorum. Bir tanesi bir, hani sizin çocukluğunuzun belki efsanevi mizah dergilerinden diye Gırgır. Hakikaten bir tane o vardı. Birçok bugün
birkaç dergi vardı yine orada yani, Çarşaf Fırt falan vardı. Yok, ama
bunların hepsinin babası Gırgır'dı.
Tabii, efsaneydi.
Oğuz yani. Aral'dır o.
Oğuz Aral, evet.
Evet, o bir adam, bir mektep. Ben bu tür insanlara hakikaten bir tarafından ilgi çekici buluyorum. Böyle mektep olan insanlar var, ekol yani. Adam fabrikası yani. Kendisine bir dokunan bir şekilde yolunu bulmuş yani. Gerçekten şimdi o dönemde mesela Hasan Kaçan'ından, Cem Yılmaz'ından, ondan sonra bugün birçok o mizah dergisinin abisi konumundaki insanı böyle çocukken yanında bir şekilde bulundurmuş, çizdirmiş, önünü açmış insan. Tabii iyi kötü o ayrı mesele ama sonuçta bir çığır açmış yani. Türkiye'de de mizah şu anda gerçekten gençler üzerinde en büyük tahribatı yapan kurum olarak bizim dikkatimizi çekiyor. Buralara biz çok da giremiyoruz. Birkaç sizin de bildiğiniz başarısız girişim oldu. Sonra sosyal medyada bir takım böyle şeyler paylaşılıyor. Hani Müslüman kardeşlerimizin çizdiği. Çoğu belki şey de oluyor. Haddi de aşıyor yani.
Evet.
Bizim hakikaten esprilerle, bu tür çizgilerle, nükteyle başımız çok hoş değil maalesef. Şimdi niye burada bu kadar şey söyledik? Hem mizahla ilgili biraz konuşalım. Hem de bu Gırgır kapatıldı.
Evet.
Hazreti Musa'ya yönelik çok edepsiz, ahlaksız, hayasız, evet, bir efendim şeyden dolayı. Kendileri de hatta kapatırken yani gözümüzden kaçan, yorgunluktan mütevellit diye. Şimdi bu biraz kargaların güleceği bir şey gibi ama bir tarafından da doğru. Niye? Çünkü bunlar oturuyorlar, bir hafta bir dergi çıkartıyorlar malum.
Akşam bir gecede, toplanırlar, sabah dergi çıkar.
Evet, öyle bir gecede o işi yaparlar. Tabii bir anda böyle
dergiler
hemen.
Dergiler öyle çıkar. Evet.
Ne diyorsunuz abi?
Tabii tarihsel background'a baktım. Hakikaten 70'lerin efsane bir dergisiydi Gırgır. Bir de Rusya'da mesela böyle dünya çapında iki dergi var. Rusya'da bir dergi varmış. Adını unuttum şimdi, bir karikatür dergisi.
Milyon mu satıyor?
Milyon satıyormuş o. Bizde de Gırgır 500 bine kadar yükseldi ki Rusya ile nüfusu, bizim nüfusu kıyas ettiğimizde hani Gırgır belki de o dönem için 45 milyon nüfusun içinde 500 bin satmak.
Özal başbakan değil mi o zaman?
Özal da başbakanken vardı Gırgır. Demirel, Ecevitler.
Yani bütün muhalefetin şeyi olmuştu,
evet,
o zaman.
Evet, 75'lerden itibaren vardı. Özal'la birlikte daha böyle şey oldu. Tek tabanca oldu. Çünkü muhalefetin seslendirildiği başka bir şey yoktu. Yani Özal'ı da az çok sevdiler yani o manada. Çok yerden yere vurulacak gibi değildi. O da böyle şey karşılardı.
Özel rahat insan.
Tölere ederdi. Evet, evet. Gülerdi kendi çizgi, evet, yapılan, evet, çizgilere. Onlarla çok kavga da etmedi yani neticede. Evet. Ama iş ahlaksızlığa başka bir yere doğru gidince de tabii eleştiri başladı. Yani 75'lerden itibaren böyle salı günleri çıkardı hatırladığım kadarıyla Gırgır ve ertesi gün herkes orada çizilen karikatürleri konuşurdu. Yani şimdi televizyon falan da o kadar tek bir kanal var zaten. O Gırgır ya şunu gördün mü, Behiç Pek'i gördün mü, Hasan Kaçan ne çizmiş, evet ne çizmiş, işte şeyler vardı, Avanak Avni falan, böyle kahramanlar vardı, Utanmaz Adam vardı, Muhlis Bey vardı.
Muhlis Bey vardı.
Mesela bunların her biri bir kahramandı, hakikaten de komikti yani. Yani şimdiyle kıyaslanmayacak derecedeydi. Yani böyle bir paspaya bir cinsellik yoktu. Küfür yoktu. Hakikaten küfür yoktu. Yani böyle belki bir siyasi görüş serdeden şey de vardı. Mesela Hasan Kaçan'la öteki adamlar da beraber çiziyorlardı yani. Hasan Kaçan'ın nosyonunu biliyoruz.
Ama sonradan döndü tabii
Hasan Kaçan. Yani sonradan döndü desek bile ya muhafazakar bir kimlik sahibiydi Hasan Kaçan. Böyle hiçbir zaman böyle farklı bir savruluş şey olmadı o kahramanlarında.
Abi şimdi bugün, bugünlerde o gerçekten işte isimlerini buradan anmayalım. O dergilerin birçoğu mesela TÜYAP kitap fuarında Türkiye'nin belki de bütün yayın evlerinin temsil edildiği ortamlarda geniş geniş standlar açan ve oralarda gençlerin gerçekten her anlamda ihtiyacını karşılayacak tişörtünden, kupasından, yeah. ondan sonra bütün o rozetlerinden, simgelerinden, posterlerinden ve oradaki kahramanlar biz bugün çok aşina değiliz. Bak demin Gırgır'la ilgili en az 5-6 tane evet. karakter saydık. Bugün de öyle karakterler var.
Var.
Mesela Otis abi diye bir abi, bir şey var, bir karakter var mesela. Affedersiniz. Bütün meziyeti yani bel altı bir şey. Hayatın meşrulaştırılması. Bu anlamda da gerçekten bu dergiler şu anda gençliğin zihnini, gönlünü, beynini dumura uğratan birer kanalizasyon şebekesi olarak çalışıyorlar.
Evet.
Ve bu son işte karikatür krizi de Hazreti Musa ile ilgili karikatür krizi de ortaya çıkarttı ki bu dergilerle ilgili bir takım önlemler alınmalı. Peki niye burada hemen dergi bir şekilde kapatıldı? Bunu siz neye yorumluyorsunuz? Normalde bu adamlar bu edepsizliği, bu hayasızlığı sürekli yapıyorlar zaten.
Bu tepkiler göstermeye başlandığında tabii Hazreti Musa olduğu için bizim muhafazakar camiada üst üste tepkiler gösterdi. Çok da böyle ben o seyri de o gördüm ilk çıktığında karikatürü de. Saatler içinde ondan sonra Yahudi cemaati tepki gösterdiği anda ip giyotini indirdiler ya, yani.
Işte, çok önemli.
O işte, kadar evet. çabuk. Evet. Ben orasında da değilim. Normal. Fakat yani bizim tepkilerimize kalsaydı zaten onları kale almıyorlardı. Onlar da o giyotin inince Yahudilerin giyotini haddi aştık herhalde dediler. Sizin demin söylediğiniz.
Evet,
yani
evet.
böyle bir tepki olmadı. Düşün eğer bunu sadece diyelim ki iktidara veya muhafazakarlara dönük bir tepkiyle kapanmış olsaydı şimdi ortalık nasıldı?
Evet.
Şimdi
evet.
bak hiç savunmuyor kimse.
Evet. İşte basın Değil özgürlüğü mi? Demişlerdi. İşte efendim demokrasi demişlerdi. Diktatörlük evet. demişlerdi. Neler demişlerdi yani. Dolayısıyla burada bir şey var. Biz kanıksadık mı bu işleri yoksa en kolay iş Müslümana saldırmak mı bu ülkede?
Yani tabii o yani bu espri işte komiklik bilmem ne denilen şeyler İşte bununla uğraşan insanların buradan beslenildiği için, oraya saldırmakla beslenildiği için bizde de yani çok da o şey ehemmiyet verilmez. Biz sizle beraber ilk Genç Dergisi'ne başladığımızda biliyorsunuz karikatürleri ben çizdiriyordum.
Evet.
Ya ben fikri, çizemiyordum.
Fikri siz veriyordunuz.
Fikri yani. Söylüyordum, çiziyorlardı. O bile böyle bir şey karşılandı. Yani bu ne alakası var? Arkaya çocuk şeyi çiziyorlar falan diyenler oldu.
Evet.
Yani
evet.
karikatürü aslında siyasi bir mesaj veriliyordu orada. Çocuk bölümüne geldi diye yani şey adamlar evet, evet. böyle şey çizgi evet, mizgi evet. olunca hani evet. oradaki mesajı algılanmıyordu. Çok da algılanmadı doğrusu. Çok da kıymet verilmedi. Yani orada ciddi de karikatürler çizilmişti. Fakat ondan sonra işte birkaç böyle karikatür dergisi deneyimi var hala devam ediyordur.
Etmiyor.
Oldu. Etmiyor mu? Bitti mi onların hepsi?
Onlar finansör bulamıyorlar.
Evet. evet.
Bulsalar da makes bulamıyorlar.
Evet.
Yani bizim camiada bu tür bir kültür sanata yönelik bir şey var. Bu bir ihtiyaç olarak görülmüyor abi. Yani bunun verdiği mesajın ne kadar etkili olduğu modern dünya içerisinde modern insanların en azından bunlarla aslında hayata baktıkları, oralardan yürüyüp oralardan efendim tavır ve tepki geliştirdikleri maalesef görülmüyor bizde. Bizde hala o şeyle devam ediyor süreç. Yani okumayan bizde salim kalıyor. Okuyan bozuluyor. Bu temel espri, temel mantık, bakış açısı hala devam ediyor ve kısmen de doğru yani. Nereden bakarsanız bakın. yani
karikatür de zaten tam o ara formu veriyordu bize. Okuma, bak, seyret, bir mesaj al. yani orada da.
evet. Yani tabii insanların bu şekilde hani eciş bücüş varlıklar gibi resmedilmesi falan filan da oralardan başlıyor zaten. İtikadi midir bu iş? Yanlış bir şey mi yapıyoruz ediyoruz diye.
Oraya girersen hocam bak radyoda bile konuşamayız biz bir konuyu. Onun için çok şey yapma. Evet.
Yani karikatür caiz değil mi abi? Onu demek istiyorsun.
Ben bilemiyorum. Bu kadar fıkıhçının olduğu bir radyoda
bana mı kaldı? Ya karikatürü çizdiriyorum diyorsun. Ondan sonra caiz.
Çizmiyorum. Ben çizdiriyordum. Ben çizmiyordum.
O daha kötü abi. Fikri veriyorsun.
Ben fikri veriyorum. Ben çizmedim.
Şöyle bir şey olsun diyordum. Böyle bir ben şey olsun çizmedim. Diyordun. Hatta hatırlıyorum bir gün dedin ki işte bir tane böyle mütesettir birisini çizelim arkadan. Hı. Bir tane efendim takkeli birisini çizelim arkadan. Ondan sonra birisi bağırsın ona desin ki irticacılar, irticacılar. Sonra onlar bir dönsünler ikinci karede. Bir görelim ki bir tanesi rahibe, bir tanesi papaz. Hı. Ondan sonra adam alkışlasın, ha hoş geldiniz, hoş geldiniz desin. Yani bu fikri sen vermedin mi şimdi?
Ben verdim. Nazlı Alacak da destekledi.
Evet, ondan şimdi, sonra patladı evet. Sosyal medyada.
Evet, patladı.
Ondan sonra sana getirdiler, dediler ki bak ne güzel karikatür çiziyor. Ya. Size gençlik çizdirin bunları dediler.
Aynısı bana benim çizdirdiğim karikatürü bana anlattılar. Ve dediler ki bak siz de bu işlerle uğraşıyorsunuz. Bakın ne güzel karikatürler çizdiriyorlar. Niye bana söylediler dedim insaf ya. Bari şu derginin resimlerine bakın demiştim ben de o zaman. Okumuyorsunuz. Bizim karikatürümüzü bize mi satıyorsunuz dedim. O da tabii o Nazlı Alacak'ın köşesini almasıyla meşhur oldu. Evet. Yani yine Genç Dergi'de kalsaydı. Bir daha da orada kalmış olacaktı ki o evet. En vasat karikatürlerimizden biriydi.
Evet, evet.
O manada.
Mesela tabii, o şeyi çok iyi hatırlıyorum abi. Ben buradan tabii o çok tepki almıştı.
Hı, hangisi?
İki tane ayı konuşuyorlar mağarada.
İki ondan tane sonra, ayı mağaranın, kapalı bir mağaranın içinde.
Evet, sigara içiyorlar.
Evet.
Sigara içiyorlar.
Sigara içiyorlar.
Abi diyor tam o sırada da kapalı yerde sigara içmeye hesabı başlamıştı. Evet, evet. Diyor ki diğer ayı öbürüne. Abi diyor kapalı yer burası diyor.
Kapalı yerde içmesek bari diyor.
O da oğlum biz ayıyız diyor.
Öteki de diyor ki biz ayıyız diyor. Tabii o tabii.
Çok tepki toplamıştı abi.
Neye tepki
bizi
topladı?
Bizi aradılar yani. Ha. Siz dediler sigara içenleri bu şekilde ayıya mı benzetiyorsunuz dediler.
Kapalı yerde sigara içme mesajını veriyorduk. Tabii biz çok etkili bir mesaj olduğunu falan düşünüyorduk onun. Sonra aylar sonra bir arkadaşımız dedi ki abi senin karikatürü gördüm. Allah Allah nerede gördün? Çerçeve etmişler duvara asmışlar dedi. Nerede asmışlar dedim. Umumi bir tuvaletin duvarına asmışlar. Dedim ki işte ne yapalım
i̇şte
bizim.
Budur.
Bizim karikatürün kaderi de anca budur.
Ne güzel. Çok iyi. Abi bir diğer konu yine konuşalım diye bugün not aldım. Bu evlilik programları var malum. Özellikle zannediyorum şöyle 4-5 civarında başlıyor. 6-7'ye kadar ana haberlere kadar birçok kanalda. Yani evlenmek isteyenleri buluşturan aslında birçoğu mizansen, kurgu ve gerçekten de vıcık vıcık böyle bir pespayelik hani akan programlar. Nitekim bir kampanya da başlayacaktı, başlamak üzereydi falan. Ya bunlar bitirilsin, kapatılsın, edilsin diye. Bugün bir haber vardı, o dikkatimi çekti, o yüzden gündeme getirmek istedim. Bir sene içerisinde bu programlara tam 11 milyondan fazla bir ceza kesilmiş. RTÜK tarafından.
Ha.
Yani şimdi 11 milyon ceza kesiyorsunuz ve bunu televizyonlar hala devam ettiriyorlar, kaldırmıyorlar. Demek ki iyi bir reklam geliri var ki bunu devam ettiriyorlar. Bu evlilik programına nasıl bakıyorsunuz Mehmet abi siz?
Ben de şimdi hani tam böyle deyince bu bir sene içinde tam 11 milyon kişi müracaat etmiş falan. Evlendirmediği malum da hani müracaat etmiş diyeceksin falan zannedip dedim ceza kesilmiş. Evet malum belli bir noktada işte televizyona bağlı yaşayan insanlar ve öğlen vakti biraz daha yani o malum değil mi o yani.
Yok genelde 5'ten sonra oluyor 5-6 bir onu dediğiniz gibi ev hanımlarının seyretmesi için gereken o saatlerde konan formatlar da var ama birkaç tanesi de özellikle herhalde 5-6-7 o civarlarda yani.
Evet tabii bu Amerikalılar.
Sunucuları sonra çok müthiş isimlerini herkes buradan söylesek bileceği isimler.
Evet. Evet bir ilgi çekiyor. İnsanların ciddi manada ilgisini çekiyor. Bunu nereden anlıyorsunuz? İşte mesela o temizlik yapan kadınlar vesaire falan filan hep onları açıyorlar. Aynı şeyleri açıyorlar benim dikkatim. Bir berbere gidiyorsun hep onları mesela takip ediyorlar. Başka bir şeye gidiyorsun. Yani böyle 24 saat televizyonla yaşayan insanlar genelde o programlara odaklanıyorlar.
Hatta zamanla
onlar oradaki, da en iyi izleyici kitle.
Evet, figürleri de biliyorlar. Diyorlar ki bak şimdi bu var ya bu şeytan diyor bu diyor. Bak bu diyor şu diyor çok diyor. Aslında saf diyor falan. Böyle bir takım hani özdeşleşmeler de oluyor yani zamanla.
Hocam bu arz talep meselesi. Demek ki o reytingleri.
Abi şimdi her
orada
arz,
adam yakalamış. Yani
her talebe arza göre şekillenecekse.
Yarışma programları da böyle. Ne manası var o yarışma programlarının? En çok da onlar görüyor. Demek ki yani nasılsanız öyle yönetilirsiniz. diyor ya, nasılsanız öyle televizyon programı çıkar karşınıza. Yani bu manada da biraz arz talep meselesi. Oradaki sıkıştırmayla, ceza vermeyle, bak 10 milyon ceza, önleyemiyorsun bunları. Bence tabanı düzeltmek lazım. Programlarda düzelir diye düşünüyorum. Yani her şeyin, herkes de National Geography seyretmiyor malum. Abi
bu taban
yani.
Senin güvendiğin taban ya. Ya okumadığı için ne güzel, bak gidip CHP'yi şunu bunu mukaddesata, değerlere düşman olmayan kesimi tercih ediyor dediğin, evet, taban yani.
Evet. Ne yapacağız?
Ben soruyorum abi, sen ne yapacağız diye.
Evet ben.
Burada soruları ben soruyorum, cevabı siz veriyorsunuz Mehmet abi.
Yani ne yapalım, radyoya bir evlilik programı koyalım reytingleri arttırmak için. Buraya mı getireceksiniz?
Bak güzel. Tamam, tamam. Bak fikrimi anladın abi, gayet güzel. Çok güzel. Şimdi buraların acaba insanların kendi evliliklerini ya da ilişkilerini sorgulamak noktasında bir ayna vazifesi gördüğü net, açık,
evet,
yani.
Evet, kendini buluyor.
Kesin. Herkes orada kendisini buluyor. Ya da şöyle oluyor, hani olmak istediği ya da bir şekilde söylemek istediği ama söyleyemediğini orada bularak rahatlama mı sağlıyor acaba? Evet, hani evet. Bu şeye benziyor abi sanki. Bu Roma döneminde gladyatörlerin çıkıp da böyle o kan işte ortalığa saçılıyor falan filan. İnsanlar hani
boğa güreşi de öyle.
Futbol stadyumlarında boşalmaları gibi bir şey yani. Rahatlıyorlar yani.
Evet.
Bu anlamda belki toplumun hani kendi, o rahatlamasına vesile olduğu için de faydalıdır diye bile diyebiliriz ya, yani.
Ne yapmak lazım diye düşünüyoruz bir taraftan. Biz istediğimiz gibi bağıralım, çağıralım, alışveriş merkezleri falan diye konuşalım. Yani gün geçtikçe müşterisi artıyor vesaire oluyor. Yani onun alternatifini oluşturmak lazım. Yani senin böyle hani steril bir ortam falan diyoruz. Böyle bir şey yok dünyada. Steril bir ortam yok yani dünyada. Ne yapalım biz? Bu evlilik programlarının alternatifini nasıl oluşturabiliriz? Bunu şöyle bir şey anlatabilir miyiz? Yani bak burada evlenenler bir şey olmuyor aslında deyip bir programda biz yapabiliriz. Orada evlenenleri toplarız. Sonra onların çok da evliliklerin yürümediğini falan anlatırız. Böyle bir şey yapmak lazım.
Anti
belki
program
de
yapalım.
Ya anti program. Yani onu nötrleştirecek bir şey.
Abi şimdi bu hakikaten evlilik programlarında ortaya konan o tiplerin zamanla şöyle bir şey de oluyor. Mesela geçenlerde bir tanesine, yine bu popüler programlarla şöhret olmuş birisine haftalık 10 bin lira para verilmiş ve orada çıkıp işte programların gözdesi bir kıza talip olması kendisinden istenmiş. Ve bunu da öyle bir hesap etmişler ki yani sen 8 hafta devam edeceksin, atıyorum mesela 8 hafta 80 bin lira. 8 haftanın 3 haftasında böyle şey yapacaksın yani, istekli gözükeceksin. 2 haftasında kavga edeceksin. 3 haftasında o sana bir şekilde yalvaracak ama sonradan seni buradan ayıracağız. Şimdi iş buraya döndüyse bu tehlikeli yani. Yani işte tavşana bak şey, ne derler, tavşana kaç tazıya tut.
Evet.
Tam bir affedersiniz kurgu var ortada. Yani film çeviriyorlar aslında yani. Yani bu noktaya geldiği zaman iş tehlikeli. Marazi bir hal bu zaman, o zaman alıyor işte yani.
Ya şimdi tabii bu, ben de işte onu söylüyorum yani. Şimdi sen bunun bir alternatifini oluşturacaksın ama reyting yakalayabilecek misin? Buradaki en önemli şey reytingse eğer. Yani insanların o kurgunun üstündense, bizim gibi yani oltayla tutulan balığı yemeyelim hassasiyetiyle alakalı bir şey değil bu yani. Çok ütopik bir yerde kaldı. Evet, ya insanları evet. Aldatmaktan bahsediyoruz. Yarışma programları da öyle. Bir ara yemek programları vardı. İşte yarışma programları var, şunlar var, bunlar var. Yani bunların hepsi en çok dikkate, ilgiyi çekiyor. E ne yapacaksın bu noktada yani? İşte bir, bazen biz 80'lerde en çok konuşulan şey TRT'de yasaktı biliyorsun, arabesk. Değil mi?
Evet.
Ama en çok arabesk şeyleri satılırdı.
Doğru.
Onların evet. Da satış rakamları milyonlardan bahsedilirdi, arabesk. Sonra arabesk ne oldu?
Yani
normalleşti.
Normalleşince de bu sefer konuşmaz olmaktan, oldu kimse yani.
Marjinal olmaktan çıkıyor oldu. Kabullenildi işte, sosyete kabullendi, bilmem ne kabullendi. Arabesk hayatımızın bir parçası oldu. Biraz da bunlar arabesk gibi yani. Bu programlar. Arabesk programları yani. Çok böyle hemen yani bu Amerikalılar söyler ya, böyle şey, 3 tane film çeker Amerikalılar. Bir tane böyle sanat ağırlıklı bilmem ne falan filan filmidir. Bir tanesi daha orta halli falan bir filmdir. Bir de onların çok böyle şeyi vardır. Yani ben bu dizileri seyredenler için bunu söylüyor değilim. Kitap ve şey tanımlamaları böyledir. Aptallar için derler. O bir klastır yani. Onu çekim muhakkak vizyondaki filmlerin biri abur cubur. Böyle bir film olur. En çok da reytingi onlar yapar. Onlar için bir film çekerler. Üçüncü derecede adamlar için çekerler. İkinciler için çekerler. Ya bu bir piyasa. Bu yapılacak. En çok ilgiyi bu mu görüyor? Bunu koyuyorlar senin önüne. Sen o ötekinin önüne şunu koyuyorlar, ötekinin önünde de bunu koyuyorlar yani bu manada. Eskiden tartışma programları da öyleydi. En çok kavganın, gürültün, dövüşün çıktığı programlar reyting yapıyordu. Şimdi bak o biraz düzelmeye başladı. Yani şimdi işte kafa gözü yarılıp bu seslerin yükseldiği, bu şeylerin atıldığı programlardansa, değil mi, işte bir ortak nokta bulalım vesaire şeyleri belki biraz daha ilgi görmeye başladı. Bu programların toplumu bir yere getirmedikçe, bir standarta getirmedikçe bu programlardan kurtulamayız.
Nasıl getireceğiz abi toplumu o standarta?
Ya işte onun için uğraşıyoruz 200 senedir Lütfü Hocam. Onun için uğraşıyoruz.
Evet. Mücadele bitmeyecek.
Ya bitmeyecek. Ya, ya Hazreti Adem'den beri devam eden bir süreç bu yani o manada düşündüğünüzde.
Evet, evet.
Bizim de 200 senelik meselemiz ondan sonra. Oralarda ne varsa buralarda da oluyor.
Belki istikamet de böyle anlamak lazım. Hani festakın kema ümürte diye ifade ediyor ya Efendimiz'in Hud suresinde beni en çok ihtiyarlatan, daha doğrusu en çok zora sokan ayet diye ifade ettiği Hud suresini beni ihtiyarlattı buyurmuşlar. Yani insanın işte bu istikamet üzere bu diri duruşla, yani doğruluğun, hakkın, dürüstlüğün ve o düz yürüyüşün belki bir temsilcisi olarak aslında sabırda, yani istikamette de sabretmek yani.
Evet.
Çok zor bir iş. Bu anlamda da akan rüzgara ya daha doğrusu akan sulara ya da esen rüzgarlara iltifat etmeden kendi çizgisini koruyabilmek o anlamda çok büyük bir beceri. Yani,
yani her zaman bahsediyorum. Bize takipçiler önemli değildir. Takipçi sayısı önemli değildir. Beğeni de önemli değildir. Beğenilen sayısı da önemli değildir. Bizim için takip edilen önemlidir. Doğru örneği takip etmek lazım.
Evet.
Takipçi sayısına bakmadan.
Evet.
Yani.
Yani arkamıza bakmayalım, önümüze bakalım.
Önümüze diyoruz. Bakalım. Like'lara da bakmayalım. Like da bizim için önemli değildir. Ne kadar like'landığı önemli değildir bir şeyin.
Evet.
Biz de reytingi ona göre vermiyor muyuz? Sen bir şeye baktığında en çok like'lanmış falan filan, o prim yapıyor. Ya işte kaçsa bir saatlik ömrü var yani. Batan şeylerin peşinde değiliz yani, değil mi o Hazreti?
La uhibbu lafiliyin.
O kadar.
Batanları sevmem.
Evet.
Evet. Efendim hayrola da sonunu güzel bağladık yine. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Muhterem Mehmet Emin Okur abimizle yapmış olduğumuz programımızın inşallah gelecek hafta pazar günü yine burada saat 7'de sizleri bekliyoruz efendim. Hayırla kalın, hep hayırda olun diye dua ediyoruz. Allah'a ısmarladık.
Allah'a ısmarladık efendim.